Bu kitap her biri ortalama 15'er dakikalık 39 ayrımdan oluşmaktadır. Ayrım 1.
Kitabın adı Ada Aylin, yazarı Ayşe Kulin. Remzi Kitabevi, 21. basım, basım tarihi Şubat 1998. Ayşe Kulin'in tanıtımı. Ayşe Kulin, Arnavutköy Amerikan Kız Koleji Edebiyat bölümünü bitirdi. Çeşitli gazete ve dergilerde editör ve muhabir olarak çalıştı. Uzun yıllar televizyon, reklam ve sinema filmlerinde sahne yapımcısı, sanat yönetmeni ve senarist olarak görev yaptı. 1976 yılında anarşistler Rusya'ya yaklanıyor, Kaiser'in Almanya'sı, Bir İmparatorluk Çöküyor, Amerika Sahnede adlı kitapları Milliyet Yayınları'nın 21. yüzyıl dosyası için Türkçeleştirdi. 20. yüzyıl dosyası için Türkçeleştirdi. 1984 yılında ilk öykü kitabı Güneşe Dön Yüzünü yayınladı. 1986'da Gülizar adlı öyküsünü Kırık Bebek adıyla senaryolaştırdı ve bu sinema filmi yılın Kültür Bakanlığı ödülünü aldı. 1989'da sahne yapımcılığını ve sanat yönetmenliğini üstlendiği Ayaşlı ve Kiracılar adlı dizisindeki çalışmasıyla Tiyatro Yazarları Derneği'nin en iyi sanat yönetmeni ödülünü kazandı. 1996'da Münir Nurettin Selçuk'un yaşam öyküsünün anlatıldığı Bir Tatlı Huzur adlı çalışması yayımlandı. Foto Sabah Resimleri adlı öyküsü Haldun Taner Öykü Ödülü birinciliğine ve aynı adı taşıyan kitabı Sait Faik Hikaye Armağanı'na değer görüldü. Ön söz. Rüzgar 100 kerte birden atlayıp bir anda bütün ipleri bıçakla kesilmiş gibi düştü. Aileen Rodomis ile Kate, 19 Ocak 1995 Perşembe günü evinin bahçesinde o sabah evini temizlemeye gelen hizmetçisi tarafından kendi arabasının altında ölü bulundu. Üstünde ve etrafında nasıl öldüğüne dair hiçbir iz yoktu. Bir hırsızın saldırısına uğramış değildi. Bir katille boğuşmamıştı. Elbisesi yırtılmamış, tırnakları kırılmamış, saçı başı dağılmamıştı. Çorapları bile kaçmamıştı. Kaptı kaçtı tipi arabası, parke taşı döşeli dümdüz avluda, aklını alamayacağı bir nedenle kayarak, dört parmak yüksekliğindeki seti atlamış, meyil aşağı inmiş, ön tekerlekleri yolda, arka tekerlekleri duvara takılı durmuştu. Aylin arabanın altına çaprazlamasına girmiş, sırt üstü yatıyordu. Üstünde abiye bir gri döpiyes, yakasında yarım ay biçiminde bir elmas broş, parmağında tek taş yüzük vardı. Otopsi raporuna göre, 2 gün önce salı gecesi ölmüştü. Zengin, ünlü ve saygın insanların yaşadığı mahallede yerel polis ve yerel yöneticiler Bedford'un adını polisiye bir olaya bulaştırmamak için dosyayı apar topar denebilecek bir hızla kapattılar. Teşhis freak accident, yani garip bir kazaydı. Kaza gerçekten de garipti. Bir insanın kendi arabasının altına çaprazlama yatarak göğsüne aksaplanması neticesinde ölmesini hiç kimsenin aklı almıyordu. Ailesi özel dedektifler tutarak olayın üstüne gitti. Hatta MIT'in bile bir araştırma yaptırdığı söylentisi oldu. Ama ölümü üzerine verilen ilk raporların dışında hiçbir bulgu elde edilemedi. Aylin'in öldüğü salı gecesi orada olanları sadece Toby von Schweyer gördü. O da bir köpek olduğu için bildiklerini kimseye aktaramadı. Aylin'i herhangi birinin veya bir kurumun öldürmüş olması ne kadar uzak bir ihtimalse, garip bir kaza neticesi ölmesi de aynı ölçüde uzak bir ihtimaldi. Aylin Rodomis'li Kate pek az insana nasip olabilecek dolulukta, renkli, heyecanlı ve verimli bir hayat yaşadı. Gerçekten de tarifi zor, ender rastlanan kişiliklerden biriydi. Çok zeki, çok yönlü, çok cesur, duygusal ve değişkendi. Yazılanlar onun kişiliğinin tam hakkını veremeyecektir. Bu kitap onun sevenlerinin yardımıyla, coşkuyla bağlandığı bu dünyaya ondan bir ses kalsın diye yazıldı. Ve geride bıraktığı dostlarına ondan bir elveda. Hala yaşıyor olsaydı belki Türkiye devletlerin birinde Amerikan elçisiydi şimdi. Belki de başarısını bizzat kanıtladığı ışık terapisini Beyaz Saray'ın gün ışığı görmeden çalışan memurlarına uygulamaktaydı. Amerikan ordusuna görev yaparken elde ettiği varsaydığımız bazı bilgilerle başka projelerin peşinde de koşuyor olabilirdi. Ama eğer yaşasaydı yine bir rüzgar hızıyla esiyor olacaktı kuşkusuz. Şimdi Aylin huzur içinde uyuyor. Tanrı rahmetini ve yaşarken özlemini çektiği huzuru ondan hiç esirgemesin. Nur içinde yatsın. Ailenin öyküsünü ablası Nilüfer Güley'in ve yeğeni Teyibe Gülek Birsel'in onayları, destekleri ve önüme serdikleri arşivleri olmaksızın yazamazdım. En başta onlar olmak üzere bu kitabın oluşması için New York'ta değerli zamanlarını ve anılarını benimle paylaşan psikolog Michel Rodomisli'ye, Joseph Cates'e, Nuri Çelik'e, Zeynep Tarzı Osmanoğlu'na, Irene Ansman'a, Sister Cornelia'ya, Lore Krauss'a, Leyla Şike, Emel Klixman'a, Nobby Toms'a, Greg ve Tim Rodomisli kardeşlere, Timothy Childs'a, Richard Ekstrak'a, Rolf Elder'e, Kurt Döltner'e, Barbara Plumpa, Claire Tambaya, Zeynep Uşaklıgil'e, Vildan'a ve Virginia'ya sonsuz teşekkürlerimi iletmek isterim. Ayrıca yine değerli katkılarından dolayı başta Aylin Gönensay olmak üzere Betin Akaya, Hilmi Bayındırlı ve eşine, Tülün Aktar'a, Polat'a, Feride Kerem ve Ayşegül Kürkçüoğlu'na, Coşkun ve Bilge Kaçar'a ile Sercan Kırca'ya, Leyla Birsel'e, Sevgi Gönül'e ve Ömer Koç'a teşekkür ediyorum. Ve elbette Henry'e. Değerli önerileri için bu çalışmanın en ağır yükünü taşıyan Zeynep Atayman'a, Yasemin Aktaş ile Friz Göver'e ve kitabın adının oluşmasındaki katkısından dolayı Murat Birsel'e şükran borçluyum. Aylin'in cenaze töreninde yaptığı o unutulmaz konuşmanın içinde yer alan Mevlana dizelerini ve Ahmet Ertegün'ün konuşmasından aktardığım bir Byron dizelerini hatırımı kıramayarak Türkçeleştiren değerli hocam Talat Harman'a da sonsuz teşekkürlerimi ve saygılarımı sunmak isterim. Bu kitap bir yaşam öyküsü olduğu için kitapta adı geçen şahıslar gerçek kişilerdir. Kişisel istekler karşısında bazı kimselerin adlarını değiştirdim. Rahibe Nancy ile Lori Kraus ve E.A.P. Jones kitapta yer alan şikayetlerle aile gönderilmiş ve onun tedavi metotlarıyla sağlıklarına kavuşturulmuş gerçek kişiler olup sadece tedavi öyküleri kurgudur. Ayşe Kulin, Temmuz 1997. Merhaba Ölüm. 24 Ocak 1995 Salı 10.30 New York. Upuzun binaları koyu menekşe rengi ufkaya yaslanmış kente, yağmur bardaktan boşanırcasına yağmış, nefes kesen bir ayaza bırakmıştı yerini. Madison Avenue'nun 81. cadde ile kesiştiği yerde 1076 numaralı Campbell Funeral Home'un pencereleri ince bir buz tabakasıyla tüllenmişti. Dışarıdaki havanın dondurucu ayazına karşın tören salonunun içinde görünmez bir yangının sıcağı vardı. Yükseltilmiş sahnede kapağı açık mağın bir tabut duruyordu. Uzun bir sıra oluşturan insanlar tabutta yatan albay üniformalı Amerikan subayını selamlayıp içlerinden dua ya da veda ederek tabutun başından ayrılınca yanan yürekleriyle gelip salondaki koltuklarda yerlerini alıyorlardı. Herkes etrafa hakim olan ordu düzeninin saygınlığını kutsar gibi sessizce ağlıyordu. Duygularını frenlemekte genellikle zorlanan Türkler bile genci yaşlısı bu ağırbaşlı törenin haşmetini bozmamaya özen gösteriyorlardı. Gözyaşları yüreklerinden taşıp boğazlarını yakarak gözlerine kavuşuyor, sonra bir sel gibi yine yüreklerini geri akıyordu sessizce. Hepsi de dimdik, hiç kıpırdamadan, konuşmadan, hıçkırmadan acılarına odaklaşmış omuz omuza da oturuyorlardı. Katafalkın üstünde dört bir yanı rengarenk çiçeklerle donanmış tabutta yatan kişi bir askerden çok oraya bir film çekimi için öylece uzanıvermiş bir Hollywood yıldızını andırıyordu. Bu albay üniformalı Amerikan subayı bir Türk kadınıydı. Son derece itinayla taranmış açık kurnaz saçlarında kızıl röfleler vardı. Yüzünün biçimi, burnu, dudakları kusursuz güzellikteydi. Dudaklarının hemen kenarında muzip bir kıvrıltı yine hiç beklemediğiniz bir şey yaptım işte der gibiydi. İnce uzun parmakları göğsünün hemen altında birbirine kenetlenmiş, tören üniformasının içinde bir gül dalı gibi ince, zarif ve kırılgan teninin pembe buğusunda ölümden hiçbir iz taşımadan uzanıyordu. Serin satenin üzerinde. Ölüm rengarenk çiçeklerle bezenmiş tabutta yatan kadına o denli aykırı düşüyor, o denli yakışmıyordu ki, onun huzurlu, muzip ve güzel yüzüne o kadar uzak ve yabancıydı ki, sanki bu bir cenaze töreni değil de bir düğündü. Sanki birazdan bir atlı gelecek, dudaklarına bir öpücük konduracak ve o her zaman biraz buğulu bakan gözlerini aralayıp gülümseyebilecekti kurtarıcısını. Ve inanılmaz yaşam öyküsüne yeni baştan başlayacaktı, tıpkı bir masal prensesi gibi. Ve bir rüzgar esecekti. Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan ülkelerden kopup, yaşlı Orta Avrupa'da dönüp dolaştıktan sonra Atlantik kıyılarına vurmuş bir deli rüzgar. Tek bir ülkeye, tek bir ilkeye sığamayacak kadar güçlü, tek bir eşle, tek bir meslekle ömür tüketemeyecek kadar hızlı esen bir bora, bir meltem aynı zamanda. Yumuşak, sevecen, sarıp sarmalayan, dinleyen, dinlendiren, şifa veren, kocaman yürekli bir lokman hekim. Bir pırıltı, ele avuca sığmaz, durdurak tanımaz bir civa. Yorulmak bilmeyen bir yolcu, Aylin, Aylin Devrimen, Amerikan subayı üniformasının içinde Osmanlı geleneklerine sahip köklü bir aileden gelen bir Türk kızı. Salonun büyük bir bölümünü dolduran insanlar Türktü. Onun yaşama birlikte başladığı, okul sıralarını paylaştığı, asla vazgeçemediği çocukluk arkadaşları, akrabaları, New York'ta görevli Türk diplomatları ve kendi hangi uyrukta olursa olsun hiçbir zaman kopamadığı Türkler onu uğurlamaya gelmişlerdi. Aylin Devrimel Rodomisli, New York'un en ünlü 10 ruh doktorundan biriydi. Onun sayesinde ruh sağlıklarına, ailelerine ve yaşama geri dönmüş onlarca insan, yani onun yarattığı mucizeler, kurtarıcılarına son teşekkürlerini sunmaya gelmişlerdi. Aylin Devrimel Rodomisli Cates, Amerikan ordusunun başarı nişanını kazanmış, 2 yıl içinde albaylığa yükselmiş, yeri doldurulamaz subayı. Ordunun değişik rütbelerindeki subayları bu olağanüstü meslektaşlarına son vazifelerini yapmaya gelmişlerdi. Çocukları, hiçbirini kendi doğurmadığı halde onu öz ailesinden de yakın bulan, onun büyüttüğü, yetiştirdiği, etkilediği, dertlerini paylaştığı sevgili Tayyibesi ve Michelle'in oğulları Tim ile Greg, onu son kez kucaklamaya, bağırlarına basmaya, öpmeye gelmişlerdi. Kocaları, eski ve yeni sevgilileri, platonik aşkları, hayranları, dostları, meslektaşları, hastaları, bir daha yaşamlarında böylesine coşkulu, renkli, çok sesli bir müziği asla duyamayacaklarının bilincinde, onu tanımış olmanın keyfi ve onun ansızın kaybetmenin acısıyla şaşkın insanlar. Bu resimler son yolculuğuna uğurlanmakta olan ailenin fotoğraflarından sadece birkaçıydı. Başkaları da vardı. Çok çok yıllar önce 20 yaşlarındayken bir Arap prensinin altın kafesine kendi kararıyla kapanıp kısa zamanda o kafesten uçuveren bir deli fişekti. Partal Burici'ni ayağında özgürlük şarkısı dinleyen, özgürlük şarkısı söyleyen çiçek çocukların peşinde dolanıp savaşma seviş diye bağırırken üniversitede doktora yapan bir fizikçiye takılan ve dünyasını değiştiren bir hippie kızdı. 26 yaşında fakültelerin en uzununu ve en zorunu seçerek tıp okumaya başlayan kararlı, hırslı bir öğrenciydi. İnanılmaz rüyaların gerçekleştiği, rekabetin acımasızca uygulandığı dünyanın o vahşi ve muhteşem merkezinde New York'ta başarılı bir doktordu. Babası yaşındaki Afgan şaire çılgınca aşık bir genç kadındı. Türkiye'den New York'a göç etmiş psikolog Michelle Rodomisli'nin sevgili karısıydı. Kentlere, kıtalara, yaşantılara sığmayan Aylin, büyük başarılar, büyük yalnızlıklar, büyük aşklar ve büyük acılar, boşanma, arayışlar, yeni aşklar ve Joseph Cates ve ordu, son durak, son koca, son ızdırap, son. Selamlama faslı sona erip herkes salondaki yerini aldıktan sonra Aylin'in güzel yüzünün üstüne tabutun mağın kapağını kapattılar. Salonun sağ köşesindeki piyanoda bir genç kadın Verdi'nin Requiem'ini çalıyordu. Konuşmacılar sırayla çıktılar sahnedeki kürsüye. Önce Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi İnal Batu, sonra Ahmet Ertegün konuştu. Ahmet Ertegün, gümüş saplı bastonuna dayanarak yaptığı konuşmaya, Byron'dan bir alıntıyla başladı. She walks in between, like the nights of cloudless glimpses and starry skies, and all that's best of dark and bright, meet in her aspects and her eyes. Yürüyor güzelliklerde o kadın, sanki gecesi, bulutsuz iklimlerin ve yıldız dolu göklerin, karanlıkta, aydınlıkta en iyi ne varsa hepsi, kucaklaşmıştır içinde o yüzün ve gözlerin. Byron bir baloda görüp vurulduğu Lady Wilmot için yazmıştı bu şiiri. Hayatı boyunca tüm güzellikleri gözlerinde yansıtan Aylin, bu şiirin yeni sahibiydi artık. Ertegün'ün arkasından da Talat Alman geldi kürsüye. In this ocean there is no death, no despair, no sadness, no anxiety. This ocean is boundless love. This is the ocean of beauty, of generosity. Ölüm diye bir şey yok bu ummanda. Umutsuzluk da yok, hüzün de, kaygı da. Bu umman sonsuz aşk ve sevgi dolu. İyiliğin, cömertliğin ummanı bu. Talat Alman, Mevlana'dan İngilizce'ye kendi çevirdiği bu satırları okudu önce. Sonra da güzellik, cömertlik ve sevgiyle yoğrulmuş bu kadının, Mevlana'nın ölümsüzlük denizinde bir damla gibi hep var olacağını anlattı oturanlara. Ailenin herkes etkileyen o tuhaf, kedi bakışlı, yeşil sarı gözlerinden söz etti. Bir gözünde coşku ve neşe ama öbüründe sanki bir gölge gibi ince bir kader, una furtiva lacrima, yani kaçak bir gözyaşı. Talat Alman kaçak gözyaşından, una furtiva lacrimadan söz ederken, piyanoda Le Elisir d'Amore operasının meşhur una furtiva lacrima aryasının melodisi duyuldu. Aylin'in ömrünün son gecesinde, son saatlerinde dinlediği operadan bir arya. Tuhaf bir tesadüfle her şey hiç planlanmamış olmasına rağmen inanılmaz bir biçimde denk düşüyor, müthiş bir düzenle yerli yerine oturuyordu. Sanki bir gizli el müziği, şiiri, Byron'ı, Mevlana'yı, Aylin'i, Donizetti'yi ve son geceyi birbirine harmanlıyordu. 24 Ocak 1995 Salı 12.50 New York şehrinde L.E. Expressway'de Exit 68'den çıkıp yolun sağında kalarak William Floyd Parkway'in kuzeyinde biraz gittikten sonra Road 25 East'ten saparsanız az sonra Calverton National Cemetery işaretini görürsünüz. yani Amerikan ordusuna mensup subayların kabristanı. Göz olabildiğine uzanan zümrüt yeşili bir çimenin üzerinde belli mesafelerde dizilmiş küçük mezar taşları ve taşların üzerinde haçlar, hilaller, Musevi yıldızları, uzak doğu dinlerine ait değişik işaretler vardır. Bir de insanı ansızın sarmalayıveren bir huzur duygusu. Her dinden ya da dinsiz, kadın, erkek, tüm rütbeler bu dünyadan gelip geçmiş varlıklar olarak hiçbir ayrıcalığa sahip olmaksızın yan yana yatarlar orada. Tek ortak noktaları Amerikan ordusunda görev yapmış olmalarıdır. Artık geldikleri yere doğanın sırrına dönmüşlerdir. Orada toprağın koynunda eşittirler şimdi.
Ayrım sonu.